Şah ve Sultan İskender Pala 11. Ayrım. Şah önce Amit ile Mardin'e bir seriye gönderip kısa sürede bölgeyi kendine bağladı. Sonra da büyük ağırlıklarını alıp Erzurum yoluyla Erzincan'a geldi. Erzincan Şah'ın ilk başkenti sayılırdı. Burada kendini çok bahtiyar hissediyor ve müritleriyle sık sık sohbete dalıyordu. Nereden akıllarına geldiyse bir keresinde müritleri ondan bir keramet istediler. O da önünde oturmuş, talipler gibi ağzının içine bakan Kıtmircan'a şu emri verdi. Allah'ın izniyle sana emrediyorum ki şimdi var, ordudaki bütün köpekleri topla ve gidip Dulkadırlı'nın bütün köpeklerini huzuruma getir. Kıtmircan başını sallayarak huzurdan ayrıldı. Bütün talipler hayret içinde kaldılar. Şaha Mehdi gözüyle bakan herkes Kıtmircan'ın ne yapacağını merak ediyordu. Lakin biz Erzincan'dan yürüdük ama Kıtmircan'dan bir haber çıkmadı. Onu ne bir gören ne de bir yerde sesini işiten vardı. Hatta ordudaki muhafız köpekler de onunla birlikte ortadan yok olup gittikleri için gece nöbetleri askerlere daha zor gelmeye başlamıştı. 3 hafta sonra bir tevatür dolaştı. Köpekler en son Dulkadırlıların su aldıkları göletin yakınında görülmüşlerdi. Burası Kızılbaş nökerleri tarafından suyuna zehir katılan göletler arasındaydı. Belli ki köpekler bu sudan içmişler ve ölmüşlerdi. Herkes köpekleri yavaş yavaş unutmaya başladı. Bir tek şah bu kanaatte değildi ve sessizliğini koruyordu. Dulkadırlı ülkesinde zafere ulaşıldığı gece bütün asker çok eğlendi. Şah kaleyi alınca Benli Hatun'u arattıysa da bulduramadı. Meğer kız burçlardan kendini atarak canına kıymış. Nökerler cesedini getirdiler. Gerçekten güzel bir kızmış. Şah böyle bir güzelliğin ölümüne üzüldü, çok üzüldü. Bu sefer de taçlı da ben de olgunluk kazandık diyebilirim. Her yolculuğumuzda olduğu gibi şah otağının Taçlı'ya ayrılan kısmında benim için hazırlanmış bir hamakta uyumaya devam ediyorum. Taçlı ile aramızda bir perde bulunuyor ve onun muhafazası ile birlikte hizmetini görmekten sorumluyum. Bu uzun sefer sonunda ikimizi biraz olsun yakınlaştırdı. Birbirimize yavaş yavaş alışmaya ve hatta birbirimizi sevmeye bile başladık. Üstelik sevgi konusunda çok bilgili, kitaplardan okumuş. Ayrıca tecrübe ettiğini de artık öğrendim. Onunla sevgiyi tartışabileceğimi ve Babaydar'ın vasiyetini yerine getirebileceğimi düşünüyor. Bundan da gizli bir sevinç duyuyorum. Kızılbaş korcuların ve nökerlerin kahramanca saldırıp Elbistan'ı düşürdükleri akşamın dolunaylı gecesinde herkes sevinçle eğlenirken onu mumun yanına oturmuş kıpırdanan alevlere içini dökerken buldum. Yanaklarından yaşlar süzülerek mırıldanıyordu. Ey sevgili, hayalin gözümde. İsmin dilimde, sarayın kalbimde. Peki ama nereye kayboldun? Gözlerim seni arıyor, halbuki göz bebeğimdesin. Kalbim seni özlüyor, halbuki bağrımın içindesin. Kaybolup gittin desem kalbim beni doğrulamıyor. Çünkü sen onun içinde bir sır gibi kaldın. Hiçbir yere ayrılmadın. Yok gitmedin, hep yanımdasın desem, gözüm beni yalanlayacak. Şimdi doğru ile yalan arasında şaşkın kala kaldım. Bir kelebek rüyası mıdır gördüğüm? Eğer öyleyse kelebek senden yana kanatlarını çırpıyor. O halde gönlümdeki yangına şahitlik ederek şu alevlerin içinde gülümseyen, şu gözyaşıma yansıyan hayalin ne vakit kelebeğe hakikat olacak? Ateş ile su arasında kalan hasretim ne vakit dinecek? Neredesin, kiminlesin, neylersin bilsem. Baştan sona hasreti anlatan bu sözleri işitince gözlerimden yaşlar aktığını itiraf etmeliyim. Şah ile Taçlı'nın zaman zaman birbirlerine seslerini yükselttikleri oluyor. Ama Bağdat'ta o gece duymak zorunda kaldığım derecede şiddetli bir kavga hiç etmemişlerdi. Taçlı Şah'a ana katili diye bağırdı. Savaş meydanlarında askerlerinin başında sarayında adamlarına hükmederken Mehdi Zaman, kıbleye alem Şeyh İsmail olmaktan öte bir aslan, bir kurt, bir haydarı kerrar olan şah, o gece Taçlı'nın nazarında bir kediden farksızdı sanki. Onu azarlayışında bir aşağılama bile vardı. Galiba kurt ile kuzu rollerini değişmişlerdi. Ama hayret ediyordum, bir kurt buna nasıl tahammül eder, bir pençe ile kuzuyu yere çalmazdı. Bunun sevgiden, aşırı sevgiden olduğuna karar verdim. Çünkü seven sevdiğinin her zulmüne katlanırdı. Nitekim şah da böyle davranıyor, sevgilisi için itibarını zedeleyebiliyor. Ama bunu asgaride tutmak için sevgiliyle görüşeceği vakit yanlarında kimse olmamasına dikkat ediyordu. Mamafi sevgili de üçüncü kişilerin yanında ona dostluk göstermekten geri kalmıyor, hatta hürmet ediyordu. Kurt ile kuzu arasındaki ilişkiyi bir de kurt açısından görmek gerekiyordu elbette. Bu durumda seven, işin başlangıcında sevgiliyle ilişkilendirilen, ona benzeyen her şeye ilgi duyuyor, benzemeyenleri bile ona benzetiyor, bundan haz alıyordu. Mecnun dağda tuzağa ayağını kaptırmış bir ceylan görünce onun gözlerini Leyla'nın gözlerine benzetmiş. Sırf bu yüzden avcıyı bekleyip diyetini ödeyerek ceylanı serbest bırakmış. Niçin böyle yaptın dediklerinde ise Leyla'ya benzeyen birine zulüm yaraşık değildir cevabını vermişti. Mecnun o vakit Leyla'nın aşkının henüz başlangıcında olduğu için böyle davranmıştı. Çünkü sevgi kemale erince seven, mükemmelliğin yalnızca sevgilide olduğunu fark eder ve artık ona benzer bir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi sevginin başlangıcında seven feryat figan eder, ağlayıp inler, yanar yakılır, kalbindeki ateşin dumanı ağzından ah olarak çıkar. Ama sevgi kemale erip de sevenin varlığını ele geçirince artık inlemeler ve ağlamalar son bulur. Seven latif bir cisme dönüşür. Kusurluluk biter, paklık başlar. Yani ateşin alevi büyüdüğü vakit dumanı azalır. Hatta kaybolur gider. Şah için taçlı dumansız bir alevdi. Ama yazık ki taçlı için şah katıksız duman hükmündeydi. Hem de bütün alevi örten bir duman. Bu yüzden şaha karşı sevgisinde ikiyüzlüydü. Sureta onun eşi olmanın gereği neyse öyle davranıyor ama hakikatte sevgisini paylaşmıyordu. Başkalarının yanında itaat ediyor ama yatağında kılıcı sınır koyuyordu. Darüsselam lakabıyla anılan Bağdat'a savaşsız girdik. Darüsselam barış yurdu demekti. Ve burada birbiriyle komşu olan, alışveriş yapan, dostluk gösteren, Sünniler ile Kızılbaşlar yıllar yılı barış içinde yaşamışlardı. Ne var ki bizim gelişimizden sonra barış bozuldu. Ve Tebriz'de olanlar burada yeniden oldu. Şah savaşın masrafını çıkarmak üzere hane hane bütün Bağdatlılardan vergi alınmasını buyurdu. Elbette yoksul halk bundan çok etkilendi ve Kızılbaş olsun, Sünni olsun şaha gücendi. Birkaç gün sonra da askerler şehri yağmalamaya başladılar. Çok geçmeden mübarek mekanlar bile darmadağın edildi. Elbette Sünniliğin mekanlarıydı bunlar. İmam-ı Azam, Abdülkadir Geylani, Hallacı Mansur, Cüneyd-i Bağdati türbeleri başta olmak üzere sayısız türbe ve köklü medreseler yıkıldı. Üstelik de bazı kendini bilmez kızılbaşlar türbelerde metfun alimlerin kemiklerini dışarı çıkartıp Sünni köpeği diye hakaret ederek üzerlerine tükürmüş, kırıp ufalamışlar bile. Bu hususta Bağdatlı genç şair Fuzuli, şah adına Bengübade adlı bir kitap yazıp ondan Bağdatlılar için merhamet istedi ve bilhassa türbelere zarar verilmemesi için dilekte bulundu. Şah Fuzuli'yi dinlemedi. Kitabı için birkaç altın caize verip geri çevirdi. Şiirlerini de fazla sevmedi herhalde. Yine de Kızılbaş dervişler bu şiirleri ezberlemekten geri kalmadılar. Bağdat'ta yaz mevsiminde gündüzler zor, geceler efsunludur. Buna rağmen askerlerin şehre yönelik heyecanları birkaç ayda dağılmaya başladı. Ve sonbaharda Tebriz'e dönmekten bahseder oldular. Şah'ın çok neşeli olduğu bir şölen akşamında kahramanlar kahramanı Lele Hüseyin Bey, meydanda semah dönen canları göstererek, "Efendimiz, hepsi çocuklarını özlediler" şeklinde bir arzu halde bulundu. O sırada Şah'ın cevabı herkesi şaşırtmaya yetti. "Kıtmircan gelsin hele, çaresine bakarız." Bu haber orduda yayılınca herkes çok üzüldü. Kaderlerinin kaybolup gitmiş bir köpeğe bağlanmasına kızanlar bile oldu. Ertesi akşam ve daha ertesi akşam meydana atılan canların semah gülbankları hep hasret kokan hü hü'lerle son buldu. Şah ise kararlı bir şekilde Kıtmircan'ı beklediğini tekrarladı. Üçüncü günün akşamında ustacalığı Muhammed'in kardeşi Karabey, Bağdat'ın uzaklarından bir bölük esir ile huzura çıka geldi. Bir anda ortalık köpek avlamasından geçilmez olmuştu. Herkes meydandan taşıp onlara doğru koştular. Kıtmircan en önde, ardında ona itaat eden 12 köpek vardı. Bunlar Şah Efendimizin ordusundaki köpeklerdi. Ama artık sahiplerine değil, Kıtmircan'a itaat ediyorlardı. O oturunca oturuyor, yürüyünce yürüyorlardı. Bir aralık Karabey'in getirdiği esirler meydana dizildi. Şah Hazretleri Karabey'i huzuruna kabul etti ve hediyeler verdi. Anlattıklarını Şah ile biz de hayretle dinledik. Hakan-ı İskender Şan ve Kıble-i Alem Efendimiz, şu gördüğünüz 12 adamın hepsi Dulkadırlı beylerdir. Şu öndekiler, Allah-u Devle Hain'in oğullarından Kör Şahruh ile Ahmet'tir. Arkadakiler sırasıyla Aziz Ağa oğlu Muhammed, Ürkmez Bey ve Kayıtmaz Bey ile Sınçak Bey'dir. Bak hele sen şu hainlere, nerede yakaladın bu Yezidleri? Ben değil efendimiz, haşa, keşke ben yakalasaydım. Her birini işte şu gördüğünüz köpekler yakalayıp benim huzuruma getirdiler. Karabey cümlesini tamamladığı sırada Bağdat Sarayı'nın bahçesini dolduran askerler ve müritler arasında bir dalgalanma oldu. Kıtmircan ile diğer köpeklerin Erzincan'dan yola çıkıp Elbistan, Diyarbakır ve Mardin'i dolaşarak şimdi Bağdat'a 12 esir getirmiş olmaları herkesi coşturmuştu. Onların sevinç çığlığı gibi göklere yükselttikleri hü hü'ler arasında Şah Mandanı Emir Zekeriya'ya kısaca bir cümle söyledi. Hazırlıklar başlasın, Tebriz'e dönüyoruz. Tam 11 ay olmuştu. Tebriz'i özlediğimin farkına vardım. Sevgi şehri özlemekti. Sevgi hatıraları yenilemek, eski dostları yeniden görmekti. Sevgi insanın içini ısıtıyordu ve huzur veriyordu. Hayat sevgiyle yaşanmalıydı. Bir ara, acaba Taçlı da Tebriz'e dönüşümüze benim kadar seviniyor mudur diye içimden geçirdim. Onun sevgisini yitirdiği şehri, aynı sevgiyi umutla beklediği, bulmayı umduğu şehri. Bunun cevabını Kerbela'da aldım. Herkes için matem olan yurt benim için bayram, herkese Muharrem olan günler bana Zilhicce oldu. İhtişamlı, tevella ve teberra merasimleriyle on binlerce kızılbaşlığın Kerbela sahrasını doldurduğu ulvi ziyaretin ikinci günüydü. Şah, Hüseyin aşkına beni Taşlı Hatun'a hediye ettiğini söyledi. Gelincik tarlaları gibi dalgalanan insan seli içinde hafif hafif sineler dövülerek, mersiyeler okunurken ve adeta iki yalan salınarak gözyaşları dökülürken ben Taçlı'ya verilmenin heyecanıyla göklerde uçuyordum. Kerbela hiçbir döneminde bunca Hüseyin'i bir arada görmemişti sanırım. O gün orası bir mahşer idi. Ben o mahşerde güzeller güzeli Taçlı'ya yakın olmak, hizmetinde bulunmak, sesini duymak, koyu zümrüt gözlerine ve uzun kirpiklerine daima bakabilmek ayrıcalığına eriştim. Böyle bir bahtiyarlık acaba gök kubbenin altında kaç kula nasip olmuştur? Şimdi bu nimete neden ermiş olduğumu düşünüyorum da neredeyse halime şükredeceğim geliyor. Çünkü Taçlı Allah'ın sadece bana değil, yeryüzüne bir nimeti sayılır. Cihan Yusuf'tan sonra böyle bir güzellik görmemişti. Ah, işte onun da yüreği çizik çizikti. İçini kanatan bir derdi vardı. Daha ilk gece hemen ayak ucunda yatarken onun derinlerden gelen mırıltısıyla uyandım. Rüyasında Selil, ah Selil, Hüseyin'in Kerbela'da suyu aradığı gibi her yerde seni arıyorum Selil diye sayıklıyordu. Bu sözlerin sevdiği biri için olduğu belliydi. Evet, Taçlı sayıklıyordu. Bir sevgili için sayıklıyor, gonca dudakları bir erkek için gülümseyip açılıyor, heyecanla kapanıyordu. Sayıklarken bile sesinde hakiki bir sevgi cevheri olduğu hemen anlaşılıyordu. Zeliha'nın bütün adların içine Yusuf'un adını gizlemesi gibi bir şeydi bu. Selil adını diğer adları söylediğinden daha sıcak bir içtenlikle söylüyordu çünkü. Selil kelimesini başka kelimelerden farklı telaffuz ediyor, Selil derken sanki yüreğinin bir parçası da ağzından dökülüyordu. Peki ama kimdi bu Selil? Ertesi sabah ona Selil kim diye sordum. kızacağını, beni azarlayacağını, kovacağını göze alarak sordum bu soruyu. Sükunetle cevap verdi ve bana Selma ile Selin'in öyküsünü anlattı. Hiç kimseye anlatmadığı ve sır olarak saklamamı istediği bir hikayeydi bu. Birisiyle paylaşmazsa çıldıracağını söylediği bir hikaye. Yanaklarından yaşlar süzülür ve kalbi yanarken, söylediği her kelimeyi, kurduğu her cümleyi dinledikten sonra kıyamet gününde hor ve kederli kalkmamaya ant içtikleri gibi ben de bu sırrı kimseyle paylaşmayacağıma dair ant içtim o gece. Taşlı'nın güzelliği zihnimde asalet ve sadakat ile zinetlendi ve bir kez daha kendisine hayran oldum. Aramızdaki mumun etrafında dönen pervanelerin bile kaybolduğu geç saatlerde Babaydar'ın benden bulmamı istediği cevabı bulduğuma inanarak son kez sordum. Selil ile Selma arasındaki şey sevgi miydi? Hayır, aşktı. Buna delilin nedir? Aşk Kambercan, aşk tekildir ama sevgi çoğuldur. Aşk Kambercan, aşk bir tek kişiye, sevgi binlerce kişi ve şeye yönelik olur. Ben kıble-i alem şahımız Efendimiz'i seviyorum ama ona aşık değilim. Ne zaman aşık olacaksın? O gece kalbiyle kalbimin arasında bir ilmek atılmış oldu. Uyandığımda Babaydar'ı başucumda oturur hissettim. Eliyle elimi tuttuğunu sandım. Çünkü bana sevgiyi bulduğum vakit yanımda olacağını ve beni daha çok seveceğini söylemişti. 11. Şehzade. Gözlerimden aktı deryalar gibi yaşım benim. Dostlar çok nesne gördü, onmadık başım benim. Selimi. Bu bab, Trabzon'daki şehzadenin büyük umutları beyanındadır. 2 yıl sonra Haziran 1509. Aldı Can Hüseyin. Hasan beni hatırladığında acaba aklından neler geçiyor? Böyle davranmaya hakkım yoktu biliyorum. Ama şehzadenin o akşam hemen gidiyoruz diyeceğini nereden bilebilirdim ki? Ertesi gün benimle buluşmak üzere Uzun Hasan Camii'nin eyvanları altında çok beklemiş olmalıydı. Şüphesiz çok üzülmüştür. Çünkü ben de çok üzülüyorum. Bir kardeşten ayrılmak veya onu kaybetmek bile çok zor iken ikizini kaybetmenin acısını ancak ikizi olanlar anlayabilir. Bunu bir defa o bana yaşatmıştı, şimdi de istemeden ben ona yaşatmış oldum. Ama o bunu benim bir intikamım olarak düşünüyor mudur? Keşke böyle kabul etse. O zaman en azından benim sağ olduğumu ve kendi irademle onu terk ettiğimi anlar. Tebriz gibi o günlerde tehlikenin sokaklarda kol gezdiği bir şehirde böyle düşünmek insanı rahatlatır. Aksi takdirde aklına bin türlü kötü fikir geliyordur. İnşallah benim şehzadenin yanında gelmiş bir casus, onu kullanarak Safevi Sarayı'na girmiş bir hain olduğumu düşünmüyordur. Onu suistimal etmiştim, bu açıktı. Lakin inşallah o bunu anlamazdı. Eğer anlarsa 2 yıl boyunca bu düşünceler birbiri ardında zihnimde girdaplar oluşturdu. Kendimden nefretimin kapılarını açtı. Dayanılır elem değil. Kurtar Allah'ım beni bu hummalı dima sancısından. Kurtar artık zihnime kıymık gibi batan bu acıdan. Tebriz'in dışında Mehrarut Irmağı ile birleşen, acı çayı geçip de atlarımızı mahmuzladığımız o karlı günde Şehzade Selim, "Bir gün Tebriz'e yeniden geleceğiz Can Hüseyin," demişti sıcak ve şefkatli bir ses tonuyla. Sonra devam etmişti. "Tekrar geleceğiz ve güzel günler yaşayacağız. Kardeşine ebediyen kavuşacaksın. Bana unutturma, o gün geldiğinde Emir Naki'ye valilik vereceğiz." Bu söz o gün benim tesellim olmuş, atlarımızı çatlatırcasına sürmüştük. Tebriz'den dönüşümüz tam bir kaçıştı. Arkamıza bakmadan ve menzillerde yeni atlar satın alarak süren bir kaçış. Bunun birinci sebebi mevsimin kış, yolların karla kaplı olmasıydı. Kurda kuşa yem olmak, hele eşkıyanın eline düşmek tehlikesi vardı. İkinci sebep şehzadenin tanınma ihtimaliydi ki bu tehlikenin boyutunu katlıyordu. Emir Naki meclisteki kafiye oyununa, "Oturuyor iki han, arada olmasın kan," diye katılmıştı. Şehzade bu cümleyi onun zerafetine hamletmiş ve kendisini tanıdığını düşünerek, ya Bağdat'a vali ya Mısır'a sultan cevabıyla rüşvetini sunmuştu. 11. ayrımın sonu sayfa 111, devamı 12. ayrımda.